Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mira E. Loring imzalı Content Creator How to Stand Out Amongst the Noise. Dijital ortamda içerik üreten ya da üretmeye hazırlanan kişiler için hazırlanmış kısa, uygulama odaklı bir rehber olarak konumlanır. Kitap, 2020 yılında CBDR Press tarafından yayımlanmıştır. Eser hakkında erişilebilen güvenilir ayrıntılar sınırlıdır. Buna rağmen tanıtım bilgileri. Kitabın kalabalık çevrim içi ortamda fark edilmek isteyen blog yazarlarına, sosyal medya yöneticilerine ve bağımsız üreticilere seslendiğini açıkça gösterir. Temel amacı rastgele ve yalnızca görünür olmaya dönük paylaşımlar yerine belirli bir hedef kitleyle bağ kuran, dikkat çekici ve tutarlı içerik üretimini ele almaktır. Kitap, içerik biçimlerini tanıma, kişisel ya da marka niteliğindeki özgün sesi bulma ve dijital dünyanın pratiklerini daha anlaşılır hale getirme vaatleri etrafında şekillenir. Bu nedenle eser, kapsamlı bir platform teknikleri ansiklopedisinden çok, içerik üretiminin stratejik temelini kurmaya çalışan başlangıç düzeyi bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dijital kalabalıkta öne çıkmayı yalnızca görünürlük değil, ayırt edilebilirlik olarak ele alması, kitabın başlığındaki gürültü ifadesi, çevrim içi ortamda her gün üretilen çok sayıdaki metin, görsel ve videoya işaret eder. Erişilebilen tanıtım bilgilerine göre, Loring, içerik üreticisinin bu yoğunluk içinde öne çıkması sorununu merkeze alır. Buradaki önemli ayrım, daha çok paylaşım yapmanın otomatik olarak fark yaratacağı varsayımını sorgulamaktır. Bir içerik, yalnızca yayınlandığı için değer kazanmaz. Hedeflediği kişi için anlaşılır bir fayda, ilgi veya bakış açısı taşıması gerekir. Bu yaklaşım, içerik üretimini tek seferlik bir paylaşım faaliyeti olmaktan çıkarır, seçme ve konumlandırma sürecine dönüştürür. Türkiye gibi aynı konuda çok sayıda Instagram hesabının, YouTube kanalının ve blogun bulunduğu pazarlarda da bu ayrım özellikle önemlidir. Örneğin bir üretici, genel tavsiyeleri tekrar etmek yerine belli bir sorunu, belli bir topluluğun dilini veya kendi gözlem alanını belirleyebilir. Kitabın doğrulanabilen çerçevesi, özgünlüğü sırf alışılmadık olmak şeklinde değil, içerik ile izleyici arasında anlamlı bir bağ kurmak şeklinde düşünmeye elverişlidir. Böylece gürültüyü aşmanın yolu, ses yükseltmekten çok ne söylendiğini netleştirmek olur. İkinci olarak, hedef kitleye rezonans sağlayan içerik üretimini temel ölçüt haline getirmesi. Tanıtım açıklamasında özellikle hedef kitleyle rezonans kuran içeriklerden söz edilir. Bu ifade, içeriğin üreticinin söylemek istedikleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini anlatır. Etkili bir içerik planı, öncelikle kime hitap edildiğini ve o kişinin hangi bağlamda içerikle karşılaşacağını dikkate alır. Yaş, meslek ya da takipçi sayısı gibi yüzeysel tanımlar tek başına yeterli değildir. İzleyicinin soruları, kullandığı dil, zaman ayırma biçimi ve içerikten beklediği yarar da belirleyicidir. Kitabın bu genel yönelimi, içerik üreticisine konu seçerken izleyici açısından düşünme alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Bunun pratik sonucu, her platform için aynı mesajı kopyalamak yerine mesajın anlaşılma biçimini değerlendirmektir. Örneğin kısa bir sosyal medya paylaşımı merak uyandırabilirken, ayrıntılı bir blog yazısı açıklama ihtiyacını karşılayabilir. Türkiye'de yerel gündem, kültürel çağrışımlar ve günlük konuşma dili de hedef kitle ilişkisini güçlendirebilir. Ancak hedef kitleye uyum sağlamak her popüler talebe göre yön değiştirmek değildir. Asıl mesele, üreticinin uzmanlığı veya bakış açısıyla izleyicinin gerçek ilgisinin kesiştiği alanı bulmaktır. Bu kesişim, hem içeriğin daha anlaşılır olmasına, hem de zaman içinde güven ilişkisi kurulmasına katkı verir. Üçüncü olarak, içerik biçimlerini amaç ve mesajla eşleştirme ihtiyacını vurgulaması. Kitabın erişilebilen kısa tanıtımında farklı içerik biçimlerinde ustalaşma hedefi yer alır. Bu, metin, görsel, video veya sosyal medya paylaşımı gibi formatların yalnızca teknik seçenekler olmadığı anlamına gelir. Her biçim, bilginin algılanma hızını, duygusal tonunu ve kullanıcıdan beklenen katılımı değiştirir. Bu nedenle biçim seçimi, üreticinin elindeki araçlara göre değil, anlatmak istediği şeyin niteliğine göre yapılmalıdır. Kısa ve güncel bir gözlem, hızlı tüketilen bir paylaşımda daha uygun karşılık bulabilir. Daha karmaşık bir süreç ise adım adım açıklama sunan uzun bir metin, video ya da görsel dizisi gerektirebilir. Loring'in kitabı hakkında doğrulanmış ayrıntılı bir yöntem listesi bulunmasa da, tanıtımdaki bu vurgu içerik biçimiyle amaç arasında bilinçli bağ kurulmasını öne çıkarır. Bu bakış, üreticiyi her yeni platforma aynı hızla katılma baskısından da uzaklaştırır. Bir formatı seçmek, diğerlerini değersiz saymak değildir. Sınırlı zaman ve kaynakla çalışan biri için asıl soru, hangi kanalın kendi anlatımına ve hedef kitlesinin alışkanlıklarına daha uygun olduğudur. Teknik kalite elbette önemlidir. Fakat iyi seçilmiş formatın taşıdığı mesaj net değilse tek başına yeterli olmaz. Kitabın pratik yönü, formatı gösteriş unsuru değil, iletişim aracı olarak görmesinde belirginleşir. Dördüncü olarak, özgün sesin kişisel üslup ile içerik tutarlılığı arasındaki bağını kurması, kitap tanıtımında özgün sesi bulma, öne çıkan başlıklardan biridir. Özgün ses, yapay biçimde farklı görünmeye çalışmak ya da her paylaşımda tamamen yeni bir kimliğe bürünmek değildir. Daha çok, üreticinin konu seçimi, açıklama biçimi, değerleri ve dili arasında tanınabilir bir bütünlük oluşturmasıdır. Aynı alanda çalışan iki kişi benzer konulara değinebilir. Buna rağmen biri araştırmacı ve açıklayıcı bir dil kullanırken, diğeri günlük deneyimlerden hareket eden daha sade bir yaklaşım benimseyebilir. İzleyicinin zamanla ayırt ettiği unsur da çoğu kez bu tutarlı bakış açısıdır. Loring'in rehberinin hedeflediği üreticiler açısından bu konu önemlidir. Çünkü dijital platformların hızlı eğilimleri kişileri sık sık başkalarının tonunu taklit etmeye yöneltebilir. Taklit, kısa vadede tanıdık biçimlerin avantajını sunsa da kalıcı bir kimlik oluşturmaz. Özgün sesin başka bir yönü de sınır çizebilmektir. Her konuda konuşmak, her akıma katılmak veya her kitleye hitap etmeye çalışmak, üreticinin neyi temsil ettiğini belirsizleştirebilir. Kitabın erişilebilir tanımına dayanarak söylenebilecek temel nokta şudur. İçerik kimliği tek bir yaratıcı fikirden değil, tekrar eden tercihlerin anlaşılır hale gelmesinden doğar. Bu da izleyici açısından güvenilirlik ve beklenti yaratır. Son olarak, uygulanabilir önerilerle içerik üretimini erişilebilir bir çalışma süreci olarak sunması, eserin tanıtımı derinlemesine tavsiyeler, pratik örnekler ve uygulanabilir teknikler sunduğunu belirtir. Kitabın tam içeriği kamuya açık biçimde ayrıntılanmadığı için belirli araçlar, bölüm sıraları ya da özel formüller atfetmek doğru olmaz. Ancak bu konumlandırma, kitabın teorik iletişim tartışmalarından çok, üreticinin günlük kararlarına yardımcı olmayı amaçladığını gösterir. İçerik fikri geliştirmek, hangi biçimin uygun olduğuna karar vermek, hedef kitleyi gözetmek ve kişisel sesi korumak. Çoğu yeni üretici için birbirinden kopuk görünen işlerdir. Rehber yaklaşımının değeri bu kararları daha yönetilebilir parçalara ayırmasında yatar. Uygulama odaklı bir bakış, büyük ve kusursuz bir içerik projesini beklemek yerine küçük denemelerden öğrenmeyi de destekler. Bir blog yazısının, kısa videonun veya görsel paylaşımın etkisi. Amaç, anlatım ve izleyici ilişkisi üzerinden gözden geçirilebilir. Bu yaklaşım, özellikle ekip desteği olmayan bireysel üreticiler için yararlıdır. Türkiye'de içerik üretimine yeni başlayanların çoğu sınırlı ekipman ve zamanla ilerler. Bu koşulda karmaşık pazarlama dili yerine temel kararları sadeleştiren bir kaynak daha işlevsel olabilir. Kitabın ayırt edici vaadi de içerik üretimini gizemli bir yetenek alanı gibi göstermemesi. Öğrenilebilir ve düzenlenebilir bir dijital iletişim pratiği olarak ele almasıdır. Sonuç olarak, Content Creator How to Stand Out Amongst the Noise. Çevrimiçi içerik üretmeye yeni başlayanlar, kişisel markasını düzenlemek isteyen uzmanlar, blog yazarları ve sosyal medya hesaplarını daha bilinçli yönetmek isteyen küçük işletme sahipleri için uygun görünür. Kitabın bilinen çerçevesi, teknik araçların ayrıntılı kullanımından çok, içerik üretiminin temel kararlarına odaklanır. Bu nedenle yalnızca kamera ayarı, reklam bütçesi ya da algoritma taktiği arayan okur için kapsamı sınırlı kalabilir. Buna karşılık, kime hitap ettiğini belirleme, uygun içerik biçimini seçme ve kendine özgü bir anlatım kurma konusunda başlangıç noktası arayanlar için işlevsel bir yön sunar. Pratik yararı, içerik üretimini sürekli paylaşım baskısından ayırmasıdır. Oker, her fikri yayımlamak yerine hedef kitleyle ilişkisini, taşıdığı mesajı ve kendi üslubuyla uyumunu değerlendirmeye yönelir. Benzer türdeki pek çok kitap, belirli platformların güncel özelliklerine veya hızlı büyüme vaatlerine ağırlık verir. Loring'in eserini farklılaştıran taraf, erişilebilen tanıtımına göre, kalabalık dijital ortamda ayırt edilmenin insan odaklı temellerini öne çıkarmasıdır. Özgün ses, hedef kitleyle bağ ve içerik biçiminin bilinçli seçimi, platformlar değişse bile önemini koruyan ilkeler olarak ele alınır. Kitap hakkında ayrıntılı bağımsız kaynakların azlığı göz önünde tutulmalıdır. Yine de bu sınırlı ama net odağıyla içerik stratejisinin temelini sade bir dille kurmak isteyen okura gerçekçi bir giriş sağlar. Destek olmak isterseniz Mira A. Loring kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.